Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 15 Aralık 2023 tarihinde yılın son podcastlerinden biri hidrojen finansmanı konuşacağız Doktor Değer Saygın'la Enerji 101 serimizde. Bugünkü konuşulan tüm konular tamamen şahsi görüşler olup hiçbir kurumu veya kuruluşu bağlamamaktadır. Değer Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Barış Bey, nasılsınız?
İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Çok ilginç bir konu konuşacağız bugün, hidrojen finansmanı ve konuyu en iyi bilenlerden biri olduğunuz için ben hiç araya girmeden direkt size bırakayım.
Peki, en iyi bilenlerden değilim ama yardımcı olmaya çalışayım. Tahmin ediyorum en son Nisan ayında birlikte podcast yapmıştık.
2000... Arada bir sürü rapor yayınladın.
Evet, evet, aslında o sebeple birazcık ara verdik. Bu senenin hem Kasım hem Aralık ayında, daha doğrusu evet hem Kasım ayında hem de bu ayın başında 3 tane raporumuz çıktı. Bunlardan 2 tanesi hidrojen finansmanı ile ilgili, bir tanesi de sanayi dönüşümünün finansmanı ile ilgili. Raporlarımızdan bir tanesi OECD raporu, diğeri de Dünya Bankası OECD Global Infrastructure Facility. O da Dünya Bankası ile ilişkisi olan bir kuruluş. Bir de özel sektör temsilcilerinin inisiyatifi olan Hidrojen Council'la birlikte 4 böyle bir kuruluşlu bir rapor yayımladık. Scaling Hydrogen Financing for Development raporun adı. Bu İngiltere'nin götürdüğü, devam ettirdiği Breakthrough Agenda'yı destekliyor. Bu OECD raporumuzda Financing Cost Impacts and Cost Competitiveness of Green Hydrogen in Emerging and Developing Economies. Aslında bu iki raporun ortak noktası iki tane. Bir tanesi finansman kısmına bakıyor olması hidrojenin. Bir diğeri de gelişmekte olan ülkeler ve hani emerging ekonomiler, geçiş ekonomileri önceliğinde hidrojeni değerlendiriyor. Şimdi bugüne kadar hep hidrojenin teknolojisinden bahsettik. İşte yani ülkemizde de hidrojen önemli bir ivme yakaladı ama konu bugüne kadar hep elektrolizör teknolojisi, işte yenilenebilir enerji teknolojileri gibi konulara ilgilendiriyordu. Şimdi bu işin aslında bir de finansmanına bakmak lazım. Aslında geçmişteki bölümlerde biraz bu konuya kısaca değindik ama şöyle, hidrojen üretimi maliyetli. Yani 1 kilogram yeşil hidrojen üretimi oldukça maliyetli. Bir diğer konu da ilk yatırım maliyeti. Orada da önem arz eden, yani milyar dolarlar seviyesinde olan ve hatta hatırlarsınız 1, 10, 20, 30 diye de bir tane bir rule of thumb'ımız vardı. 1 milyon ton yılda hidrojen üretimi için 10 gigawatt elektrolizör kapasitesi, 20 gigawatt yenilenebilir enerji kapasitesi, 30 milyar dolar da yatırım maliyetinden bahsediyorduk.
Bu kural neydi? 1, 10, 20, 20 30. 30.
Evet.
1 milyon ton, 10 gigawatt elektrolizör, 20 gigawatt yenilenebilir, 30 milyar
yatırım.
Yatırım, dolar.
30 milyar dolar yatırım. Tamam. Şimdi bir şeyimiz daha var. Rule of thumb mı diyorsunuz?
Evet, parmak kuralı.
Parmak kuralımız daha var. O da 1, 2, 3. 1 dolar kilogram başına gri hidrojen veya doğalgazla üretilen hidrojenin üretim maliyeti, 2 dolar mavi hidrojen dediğimiz doğalgaz ve artı karbondioksit yakalamayla üretilen hidrojenin üretim maliyeti, 3 dolar da en iyi koşullarda günümüzde dünyadaki üretilen yeşil hidrojenin üretim maliyeti. Bu Dünya Bankası raporundan çıkan, veya şöyle söyleyeyim, Dünya Bankası OECD raporundan ortaya çıkan kurallardan bir tanesi. Bunu birazdan daha detaylı bir şekilde değineceğim. Şimdi günümüzde üretilen yeşil hidrojenin veya yeşil hidrojenin toplam miktarı yılda 2 milyon tondan biraz daha az. Yani toplam üretilen hidrojenin %2'si gibi bir şeyden bahsediyoruz. Biliyorsunuz bu sıfır emisyon hedeflerine baktığınızda, senaryolara baktığımızda işte 400, 500, 600 milyon tonlara kadar çıkan temiz hidrojen üretim miktarları var. Yani oldukça düşük bir seviyedeyiz şu anda. Bu mevcut üretim kısmı ve sürekli hani haberlerde, ülkemizde de işte artık hani nereyi açarsanız bir hidrojen üretim kapasitesinin artışı, yeni bir proje, gibi böyle haberler ön plana çıkıyor. Evet, bu gerçekten doğru. Hep böyle bir yeni bir anons var, yeni bir işte haber var. Fakat baktığınızda bunların büyük bir çoğunluğu aslında daha böyle yatırım aşamasında veya son yatırım kararının alınmamış olduğu projeler. Bunun da altında yatan nedenleri biz öncelikle anlamaya çalıştık. Neden bu sektör bu kadar konuşuluyor olmasına rağmen neden ilerlemiyor? Ve bunun finansman açısından hani sorunları nelerdir? Bunları birazcık değerlendirmeye çalıştık. Neden peki gelişmekte olan ülkeler? Şimdi toplam bu bütün bu hidrojen projelerine baktığınızda neredeyse %40'ı aslında gelişmekte olan ülkelerde mevcut. Bunlar da işte özellikle Orta Doğu, Latin Amerika, Hindistan ve Çin olmak üzere. Daha sonra da Sahra Altı Afrika ülkeleri ve diğer Asya ülkelerinde. Yalnız bütün bu hani bölgelerin veya bu gelişmekte olan bölgelerin öneminin dışında gerçekten son böyle yatırım aşamasındaki proje sayısı sadece günümüzde büyük ölçekli projelerden bahsediyorum 6 tane. Büyük ölçekli hani 100 megawattın üzerindeki projeler. Yani bu kadar konuşmaya dediğiniz gibi bu kadarcık proje yatırım aşamasına gelmiş. Şimdi 2 milyon ton demiştik yılda üretim. 2030 yılında bunun bu sıfır emisyon hedefleriyle birlikte baktığınızda 40 milyon ton gibi bir seviyeye geliyor olması lazım. küresel seviyede. Bunun 3'te 2'si yeşil hidrojen olmalı ve önemli bir çoğunluğu da yarısı da hatta hani bunun daha böyle spesifik bir rakamla bahsedecek olursak yine gelişmekte olan ülkelerde olması gerekiyor. Şimdi 40 milyon ton dedik, 20 katı kadar büyüyecek. Yani bahsettiğimiz rakamlar çok büyük rakamlar. Şimdi Neon projesini duymuşsunuzdur. Evet. Yani 100 tane Neon projesinden bahsediyoruz. Evet. Evet. Yani bu kadar da proje yapmanız gerekiyor. Ve genel olarak şeye de baktığınızda şimdi yeşil hidrojen tabii ki projelerini şu anda baktığınızda büyük çoğunluğunu bunun işte metil alkol, metanol, amonyak bir gübre ürünü olan ve demir çelik sektörü üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz ama yeşil hidrojeni geçmiş podcastlerimizde de bahsettik. Aslında diğer birçok hani enerji dönüşümü hizmetine bir amaç olduğunu, bir yol olduğunu bahsetmiştik. Yani burada da bir yelpazenin üretim açısından genişlemesi gerekiyor. Şimdi biz şeye dönelim, gelişmekte olan ülkelere dönelim. İşte yılda 20 milyon tonluk bir üretim için 2030 yılında ihtiyaç duyulan yatırım miktarı yılda ortalama bugün ve 2030 yılları arasında 100 milyar dolar.
Çok.
Gerçekten evet. Çok. Ve bunun büyük bir çoğunluğunun da özel sektörün katkısıyla olması gerekiyor. Yani sadece biz kamunun vereceği desteklerle bu işi yapmamız mümkün değil. Bunun altını çizmek lazım.
Bu 100 milyar dolara ne dahil? Elektrolizör dahil.
Tabii. Yenilenebilir enerji dahil. Ve eğer hani daha orada
güneş panelleri,
tabii ki
diğerleri mesela.
Ve bunun hani bir hidrojen bir şeye çevrilecekse ne bileyim bir amonya şuna buna. Tabii buradaki genellikle yatırım maliyetleri kısmen daha düşük. Bu daha böyle şey için ama demir çelik belki bunu ayrı tutmak lazım. Onların da yatırım maliyetleri bunun içerisine dahil.
Bu yatırım maliyetinde bu gelişmekte olan ülke oldukları için bu yüksek faiz oranları %10-15 lira varan faiz oranı da hesaplamaya dahil mi?
Şimdi bu ilk yatırım maliyeti bu. Yani sizin ilk cebinizden çıkması. Şimdi
gecede maliyet dedikleri.
Evet, evet, evet. Aynen. Şimdi bizim faiz konusuna gelince veya burada biz onu hani cost of capital olarak inceledik. Ona da bir bahsedeceğim. Şimdi 100 milyar doları siz bir şekilde buldunuz, yaptınız. Tamam, çok güzel. Ama siz bu hidrojeni ne kadar üretiyorsunuz? O 1-2-3 demiştim en başta hatırlarsanız. Şimdi bizim burada görüyor olduğumuz bu OECD Dünya Bankası raporunda ortaya çıkan konulardan bir tanesi. Bütün bu yeşil hidrojen üretim maliyetlerinin ki bunların çoğu modellenen maliyetler tam olarak gerçeği yansıtmadığını görüyoruz. İşte hep şey var işte 2 dolarlar, 3 dolarlar, 4 dolarlar. Ama şu anda dünyadaki en düşük maliyetle hidrojen üreten projeler 3 dolara yapıyor bunu kilogram başına. Ve ki bu üretim maliyeti.
Yeşil hidrojen.
Yeşil hidrojen. Orada yani gerçekle modeller arasındaki bir farklılığı göz önünde bulundurmak lazım. Bunun da hani altını çizeyim. Ve bütün projelere baktığınızda da, üretim maliyetlerine baktığınızda da kilogram başına 10 dolarlara kadar çıktığını görüyoruz. Yani arada çok büyük bir fark var. Hani 1, 2, 3'ü de tekrarlayalım o kuralımızı. 1 dolar gri hidrojen için de, 2 dolar mavi, 3 dolar da yeşil hidrojen için. Şimdi bunun üretim maliyetinin kırılımına baktığınızda yarısından fazlasının elektrik üretimiyle ilgili olan kapasitenin ilk yatırım maliyeti olduğunu görüyorsunuz. Bir hani dörtte birinin elektrolizörle olan ilgili yatırım maliyeti olduğunu görüyorsunuz. Kalan hani dörtte birlik kısım hem elektrik üretim hem de hidrojen üretiminin OPEX, yani işletme, evet, işletim giderleriyle, bakım giderleriyle olan kısmı. %3'ü de, ufak bir kısmını, suyla ilgili olan maliyetler diyebiliriz. Onda hani bir not düşelim. Şimdi 3 dolar dedik diyebilirsiniz. Tamam, bu çok da kötü değil, ucuz. Yani ama şunu da unutmamak lazım. Bu 3 doların biz üretim maliyeti olduğunu biliyoruz. Sizin elinize şimdi bir mesela ithal ettiniz hidrojeni, herhangi bir, belki bir, bu Afrika ülkesinden bir Avrupa ülkesisiniz. Bunun size hani gelişi diyelim, değil mi? Hı. Landing cost diyoruz ona. Hı. 6 dolarlara kadar çıkıyor. Yani üretilenle gelişi 2 kat arası bir fark var.
Limandan çıkışıyla limana varışı gibi.
Gibi söyleyebiliriz. Çok
Afrika'dan
güzel.
Afrika'dan limandan çıkıyor, oraya varış.
Evet.
Landing cost.
Landing cost dedik. Şimdi bunu planlama yaparken, bunu bir hidrojenle ilgili bir strateji geliştirirken, işte hep ticaret önemli diyoruz, ithal edeceğiz vesaire, kısmen kendimiz üreteceğiz. Ama tüm bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle bu işin tedarikle ilgili maliyeti, lojistiği oldukça hala maliyetli ve burada belirsizlikler mevcut. Nasıl bunu hidrojen işte ticaretini yaptınız, amonyak olarak mı, hidrojen olarak mı, farklı bir yöntemle mi? Buradaki teknolojinin hala gelişimi devam etmekte. Bu sebeple de maliyetler de hani şeyinize bağlı olarak, taşıma bölgenize, iki nokta arasındaki hem kullandığınız teknoloji hem mesafeye bağlı olarak da değişiyor. Bazen evet, uzun, daha uzun mesafeler hani kilometre açısından uzak olsa da değişik taşıma yöntemleriyle belki rekabetçiliği yine yakalayabiliyorsunuz. Şimdi bunu burada bir not olarak aklımızda tutalım. Yani sadece üretim değil. Şimdi
pazara ulaştırma maliyetleri de çok yüksek.
Evet, evet. Az önce sorduğunuz soru önemliydi. Bunun finansman maliyeti nedir dediniz. Cost of capital olarak söylüyoruz onu İngilizce. Şimdi oradaki finansman maliyeti aslında işi arka planında önem arz eden bir konu. Ne dedim ben en başta? 3 doların kırılımının %75'i neredeyse dedim CAPEX'de. Yani ilk yatırım maliyetiyle ilgili. Siz o ilk yatırım maliyetini teknolojinin ömrüne yaymak için o finansman maliyetiyle aslında onu o işi yapıyorsunuz. Hani bu bildiğimiz bir aslında bir matematik formülü ama bu finansman maliyeti özellikle gelişmekte olan ülkelerde oldukça yüksek. Bunun sebebi de tabii ki farklı sebepleri var ama hidrojenle ilgili risk önleyici önlemlerin çok fazla gelişmemiş olması sebebiyle bu ülkelerde finansman maliyeti yüksek oluyor. Finansman maliyetinde yüksek olması, az önce bahsettiğimiz yatırım ihtiyaçlarını siz teknolojinin ömrüne yayarken oldukça yüksek bir hale getiriyor. Şimdi bu çok düşünülen bir şey değil. Aman elektrolizörüm ucuz olsun. Elbette ucuz olsun. Haklısınız. Yenilenebilir enerjim ucuz olsun. Olsun. Ama sizin ülkenizdeki teknolojiyle ilgili riskler, diğer riskler nelerdir? Şimdi bunu da araştırdık. Bu hem bizim OECD rapor bağlamında hem de Dünya Bankası ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmada. Bunların detaylarını hepsini bu arada bulabilirsiniz. Hepsi web sitesinde mevcut. 39 tane proje geliştiren şirkete, işte hidrojenle ilgili paydaşlara ve tabii ki de uluslararası finansman kuruluşlarıyla görüşerek bir anket yaptık. 40'a yakın yanıt aldık ve sorduğumuz soru, yani soru çok temel olarak şu şekildeydi. Hidrojenle ilgili gördüğünüz riskler nelerdir? Ve bu riskleri de belli bir şekilde sıralandırın. En baştaki risk Belirlediğimiz riskler bu anket sonrası en başta alıcı ile ilgili olan riskler. Bunu biraz daha detaylı anlayacağım. Off-taker. Okay. Yani sizin alıcınız var mı? Alıcınızın kredibilitesi nedir? Gibi konular önem arz ediyor. Veya alıcıdan bahsediyorsak hangi fiyatta? Bunun böyle bir ticareti yapılabilecek bir piyasa var mı? Gibi konular yani. Hep alıcı ile ilgili konular en başta olarak ön çıktı.
Biz bu off-take anlaşmalarını LNG'de görüyoruz. LNG tesisi Amerika'da yapılmadan önce bankalar o tesislerden belirli sayıda milyon ton off-take anlaşması beyan etmelerini istiyorlar.
Tamam. Aynı. O zaman çok benzer konu. Siz tabii hani o piyasaları çok iyi biliyorsunuz. Ben daha hidrojen açısından bakıyorum. Yani gördüğümüz bizim eğer alıcınız yoksa bu işe hiç girmeyin. Yani bu anlaşmayı yapamadıysanız projeyi hiç değerlendirmeyin bile. Yani bu ön koşul gibi bir şey. Bu riskin önüne geçilmediği sürece tabii ki bunu finanse eden kuruluşlar da projeni hani çok olumlu bakmıyorlar. Diğer konu regülasyonla olan riskler. Altyapı riskleri ön plana çıkıyor. İzinlerle olan riskler diğer bir konu. Teknoloji bir konu. Ki bakın burada önemli olan bir soru işareti hep teknolojiden bahsediyoruz dedik ya. İşte teknoloji 5. sırada ön plana çıkmış ve son olarak da makroekonomik koşulların getirdiği riskler var. Hani projenin dizaynı, inşaatı, bitirilmesi, işletimi, bakımı ile ilgili olan riskler çok fazla konuşulmuyor. Bu tabii kısmen projenin hayatta olmadığı sebebiyle. Hani bunu da altını çizmiş olalım. Bütün bu riskler tabii ki projeye dahil olan aktörler ve ülkeler özelinde farklılıklar gösterebilir. Benim bahsettiğim bir özet genel olarak. Bu risklerin olması da hani 3 dolarlık proje en uygun proje dedim ya, buradaki tahmin edilen veya kullanılan iskonto oranı %10 civarındaydı. Bu %10'luk iskonto oranını veya işte cost of finance diyelim veya finansman maliyetini, bu riskleri siz arttır, yani bu riskler sizin ülkenizde veya projenizde oldukça finansman maliyetini de arttırıyor. Finansman maliyeti arttıkça da üretim maliyetiniz artıyor. Aynı çalışmada başka konulara da baktık. Yani mevcut projelerdeki finansman maliyetleri ne oranda, onu da inceledik. Hidrojen projelerinden bahsediyorum. %6'dan %24'leri, %30'lara kadar çıkan bir finansman maliyeti var. Tabii bunun, bu yelpazenin son rakamı çok çok yüksek. Evet, yani 10 dolarlar dedim en başta, kilogram başına üretim maliyeti. İşte bu seviyelere bu şekilde çıkıyor bu üretim maliyetleri. Bir hani aklımızda oturması açısından söyleyeyim. Finansman maliyeti %10 olan bir proje, 3 dolar olsun kilogram başına üretim maliyeti. Siz o finansman maliyetini %20'ye getirdiğiniz takdirde sizin üretim maliyetiniz de 5 dolarların üzerine çıkıyor. Yani %70'den fazlalık bir artıştan bahsediyoruz. Etkisini görebilmeniz açısından bunu söyledim. Şimdi en önemli konu ne türlü bu risk önleyici önlem de olmuyor ama Türkçesi. Riski azaltabilecek önlemlerin belirlenmesi. Bahsettik hani sizin bir alıcınızın olması. Bu da tabii ki belli bir piyasanın belli bir olgunlukta olması demek. Özellikle piyasanın ilk oluştuğu dönemlerde talebi yaratacak politika destekleri önem arz ediyor. Regülasyonlardaki hani belirsizliklerin en aza düştüğü ve aynı zamanda da gelir akışını destekleyecek önlemlerin, politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Daha piyasaların daha iyi oluşmuş olduğu bölgelerde ise projelerin son yatırım aşamasına geçmesiyle ilgili politikaların mevcudiyeti. Bu önemli. Aynı zamanda hani satın alımla ilgili mümkün mertebe hani bertaraf edilemeyen belirsizlikleri yok edecek politikalar. Ve aynı zamanda da hani daha gelişmiş piyasalarda işte karbon fiyatlandırması, tedarik anlaşmaları, feed-in tarif gibi satın alım anlaşmaları da veya işte satın alımla ilgili politikaların da olması daha gelişmiş piyasalarda hidrojen sektörünün gelişmesi için önemli olarak ön plana çıkan konular. Tabii ben diğer risklerden de bahsettim. İşte altyapıdan bahsettim. Eğer bir ticaretini yapmayı düşünen bir ülke ise, bu ihracatını yapacaksa, bununla ilgili tüm altyapının olması, su, arazi, tedariyle ilgili altyapıların olması, aynı zamanda elektrik iletimiyle ilgili altyapının olması, bunlar da hepsi ön koşullar. Hani bunların çok bariz bir şekilde önemi olduğu için onların üzerinden geçmedim. Daha çok gelişmiş veya gelişmekte olan piyasalar arasındaki farkın altını çizmeye çalıştım. Bir de kamu sektörünün tabii ki çok önemli bir rolü var tüm bu yatırım ortamının oluşması için. Kamu sektöründen bahsettiğim sadece devletin sunacağı destekler değil, aynı zamanda da uluslararası finansman kuruluşlarının yapabileceği bazı burada destekler var. Ve özellikle de ilk yatırım yapılan büyük ölçekli projelerden bahsediyorum. Hani bunu genellikle İngilizce'de first mover project olarak duyuyoruz. Bu projelerin neden önemi var? Çünkü bu projeler genellikle büyük oranda riski üstleniyorlar ve aynı zamanda büyük ölçekte olmaları sebebiyle de ilk bir piyasanın oluşturulmasına ön ayak oluyorlar. Burada kamunun yapabileceği en önemli konulardan bir tanesi riski birazcık paylaşabilmek ve riski birazcık absorbe edebilmek. Bu hani ilk projelerin hayata geçmesi için ve yatırımların biraz daha hızlanması için önem arz eden konulardan bir tanesi. Şimdi özellikle gelişmekte olan ülkeler için sadece tabii ki iklim değişikliği, karbonsuzlaşma yani öncelikli konular elbette, ama bunun dışında sosyoekonomik olarak da hidrojenin getireceği birçok fayda var. Hani hem istihdam bakımından, ekonomik kalkınma, enerji güvenliği, ticari dengenin daha iyileştirilmesi gibi. Bu konularda da bir hani hidrojen değer zinciri içerisinde temiz hidrojenin getireceği faydaların devletler tarafından hani belirlenip veya bunun hesaplanıp belirlenip bunda politikalara eklenmesi, yedirilmesi önemli diye söyleyebiliriz. Şimdi şeyler ne yapabilir? Uluslararası finansman kuruluşları, kalkınma bankaları neler yapabilir? Bunların da bu ilk projeleri desteklemek için stratejik olarak ortaya koyabilecekleri bazı önlemler, bazı destekler var. Öncelikle yani en baştaki konu tabii ki en başta da söylediğimiz şey, özel sektörden gelecek olan finansmanın mobilize edilmesi, bunun bu kaynakların hayata geçirilmesi. Bunun için de bir yatırım ortamını gayet güzel bir şekilde, yani bu türlü kalkınma finansmanı kuruluşları, uluslararası finansman kuruluşları bunun hayata geçirilmesinde önemli rol oynayabilir. Yatırımların getirdiği riskler varsa veya yatırımda gelen riskler varsa, hepsinden de bahsettik az önce, bunların azaltılması, bertaraf edilmesine bakabilir. Maliyetlerin azaltılmasına ve aynı zamanda da gerekli olabilecek hani yenilikçi finansman enstrümanlarının hayata geçirilmesinde bankaların, uluslararası finansman kuruluşlarının veya o şekilde söyleyelim, önemli roller oynayabileceğini belirledik. Şimdi birçok ülkede görüyoruz, bu türlü kuruluşlar aynı zamanda karbon piyasalarının oluşturulmasına da destek veriyor. Bunu yenilenebilir enerji sektöründe de yaşadık. Bu türlü desteklere de katkıda bulunabilir. Onun dışında geçmiş podcastlerimizde bahsettiğim ticaret için önemli olan sertifikasyon, standart tanımların oluşturulması, piyasada maliyetle ilgili olan modellemelerin gerçekleştirilmesi veya fiyatlandırma ile ilgili olan modellemelerin gerçekleştirilmesi, aynı zamanda da genel olarak da hani iklim finansmanı, iklim değişikliğinin önlenmesiyle ilgili olan destekler içerisinde de hidrojene daha fazla yer alması, bu türlü büyük projelerin hayata geçirilmesi için önemli olabilir diye söyleyelim. Hani bununla ilgili daha fazla önerileri de bu Dünya Bankası OECD raporu içerisinde bulabilirsiniz. Finansmanla ilgili, hidrojen finansmanı ile ilgili söyleyeceğimiz bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.